Ayrım 9, Bir Türkiye Hayali, Selçuk Şirin, sayfa 116. Çocuğunuza yapacağınız en kıymetli yatırım. Hashtag konuş oyna gez. Amerikan Bilimler Akademisi'ndeki ilk görevlendirilmemde 0-8 yaş çocuklarına destek için atılması gereken adımları belirliyoruz. Bu çerçevede hazırlanan rapora başka bir yazımda değindim. Ama burada rapor için hazırlık yaparken aldığım birkaç notu sizinle paylaşmak istiyorum. Özellikle çocuk bekleyenler, genç yaşta çocuğu olanlar ve erken yaş çocukların gelişimine kendini adayanlar için faydalı birkaç not. Okul öncesinde zeka demek kelime hazinesi demektir. Yıllar evvel Türkçe bir okula hazırlık testi hazırlamıştım. Bahçeşehir Okula Hazırlık Testi. Test hazırlık sürecinde okul öncesi gelişim uzmanlarını İstanbul'da bir uluslararası konferans için toplamıştım. O toplantılarda ortaya çıkmıştı ki zeka testi geliştirenlerin, zeka üzerine kuramsal çalışma yapanların okul öncesi gelişme döneminde zeka dediği şey aslında kelime hazinesidir. Çünkü erken yaşta zengin bir kelime hazinesine sahip olan çocuklar hem kendilerini daha iyi ifade ediyor, hem ifade edileni daha iyi anlıyor, hem de daha yaratıcı bir şekilde hüküm yürütebiliyor, hayal kurabiliyor. Madem zeka demek erken yaşta elde edilen kelime hazinesi demek, o halde çocuklar bu hazineyi nasıl kazanıyor? Doğuştan mı, sonradan mı? Zeka doğuştandır demek aileyi ve okulu hiçe saymaktır. Zeka doğuştan mı yoksa sonradan mı kazanılıyor sorusunun anlamsız detaylarıyla kafanızı yormak istemiyorum. Zira her iki faktörü birbirinden ayırmak kolay değil. Daha çocuk doğmadan evvel annenin diyetinden stres seviyesine kadar çevresel faktörler çocuğun genetiğini dönüştürebiliyor. Ama sorumuza dönersek çocuklar kelime hazinesini çevreden ve ilk başta tabii ki aileden kazanıyor. 30 milyon kelime farkı. Bu alanda elimizdeki en iyi kaynak Bitty Hart ve Todd R. Risley tarafından gerçekleştirilen klasik bir çalışma. Farklı gelir seviyelerinden aileleri çocuklarıyla birlikte ayda 3 yıl boyunca her ay 1 saat izleyen araştırmacılar, çocuk ve ebeveynler arasındaki diyaloglarda geçen kelimeleri mercek altına almışlar. Araştırma sonuçları çok ilginç birkaç ayrıntıyı ortaya çıkarmış. Aşağıda o sonuçların en önemli grafiği var. Özetle sonuçlar şöyle. Farklı sosyoekonomik seviyelerden ailelerin çocukları benzer potansiyellerle hayata başlıyor. Ancak belli bir süre sonra bu gruplar arasındaki kelime hazinesi farkı açılıyor. Varlıklı ve eğitimli ailelerin çocukları 36 aya geldiğinde diğer gruplardan epey ayrılmış oluyor. Üst sosyoekonomik seviyeden ailelerin çocuklarıyla alt sosyoekonomik seviyeden gelen çocukların arasındaki kelime alışverişi farkı 36 ayda 30 milyonu buluyor. Bunun nedeni eğitimli ve varlıklı ailelerin çocuklarıyla hem daha çok hem de daha kaliteli zaman geçirmesi. Okula başladıklarında maçı kaybeden çocuklar. İlk 36 ayda aralarında bu denli derin bir uçurum olan zengin ve yoksul çocuklar arasındaki farkı kapatmak için eğer bir okul öncesi program olmaz ise bu fark okula taşınıyor. Yoksul ve az okumuş ailelerin çocukları bir ömür boyunca bu farkı kapatmak için uğraşıyor ve maalesef çok az öğrenci bu farkı kapatabiliyor. Büyük bir çoğunluk erken yaşta alınan bu darbenin izlerini eğitim hayatları boyunca kapatamıyor. Okul öncesi eğitim şart. İşte tam da bu nedenle tüm başarılı eğitim reformları işe okul öncesi eğitimle başlıyor. Çünkü erken yaşta müdahale tıpkı tıpta erken tedavi kadar elzem. Ne kadar geç müdahale o kadar etkisiz sonuç. Ekonomi Nobel'ini kazanan James Heckman'ın eğitimde geri dönüşü en yüksek yatırımın okul öncesi eğitim olduğunu söylemesi bu yüzden. Bu bağlamda ülkemize bakınca maalesef okul öncesine, eğitime katılım noktasındaki istatistikler insanın umudunu kırar nitelikte. OECD verilerinde göreceğiniz gibi bizde çocukların ancak 1/3'ü okul öncesi eğitim alırken bu oran hiçbir AB ülkesinde %80'in altında değil. Hashtag konuş, oyna, gez. İşte bu nedenle sevgili okurlar, gelin duruma el atalım. Ülkenin haline inat, çocuklarımızın geleceğine yatırım yapalım. Bir taraftan okul öncesi eğitimde reform talep ederken, diğer yandan çocuklarımızla yeni bir kontrat yapalım. Hashtag konuş, oyna, gez. Erken yaş diye bir şey yok. Doğduğu andan itibaren onlarla konuşalım, şarkı türkü söyleyelim, onlara yeni ve uçuk masallar okuyalım. Beraber oyunlar oynayıp sonucunu bizim de bilmediğimiz projeler yapalım ve gezelim. Keşfedecek bir dünya onları bekliyor, yardımcı olalım. Çocuklarımıza yapacağımız en akılcı, en kıymetli yatırım bu. Konuş, oyna, gez. Hadi hemen şimdi. Kitabı sonra da okursunuz. Diyet, anne baba ve okul öncesi eğitim çocukların zekasını arttırıyor. Okul öncesi dönem beyin gelişimi bakımından kritik bir dönem. Ebeveynler ve eğitimciler bu dönemde zekayı nasıl arttıracaklarını bilmek istiyorlar. Bu soruya yanıt arayan pek çok araştırma var. Ancak bütün bu araştırmaları tek tek anlamak kolay değil. Yapılması gereken bütün bu farklı çalışmaları bir araya toplayıp istatistiki özetini çıkartmak, ki biz buna istatistikte meta analiz diyoruz. Bir nevi istatistiki özet diye okuyabilirsiniz. New York Üniversitesi'ndeki doktora öğrencilerimden John Protzko, bizim bölümden iki arkadaşımla, Profesör Clancy Blair ve Profesör Joshua Aronson tam da bunu yaptı. Çocuklarda zekayı arttırdığı iddia eden çalışmaların kapsamlı bir analizini çıkarttı. Zekayı arttırmak mümkün. John'a bu araştırmayı niçin yaptığını sorduğumda şöyle demişti. Amacımız zekayı arttırmak için yapılan çalışmalarda neyin işe yarayıp neyin yaramadığını ortaya çıkartmak. Bizim analizimizde ele aldığımız tüm çalışmalar zekayı arttırmak için uygulanan ve iyi yürütülmüş deneylerden oluşuyor. Araştırmayı yürüten ve Türkiye'de benimle birlikte pek çok çalışmaya da katılan sevgili dostum Joshua da şunu ekliyor. Zekanın doğasını anlamaya çalışıyoruz ve zekanın her gelişim aşamasında nasıl destekleneceğini ortaya çıkartmak istiyoruz. Bu araştırma zekanın değiştirilebilir olduğunu göstermek bakımından önemli bir ilk adım. Zekayı arttıran 3 uygulama. Perspectives on Psychological Science adlı dergide çıkan ve ABD basınında da epey yankı uyandıran meta analize göre çocukların zekasını arttırmak için bilimsel olarak desteklenmiş 3 yol var. Kaliteli bir okul öncesi eğitim, erken yaşta diyalog okuma ve balık yağı, her birini açayım. Kaliteli okul öncesi şart. Özellikle dar gelirli ailelerden gelen çocukların okul öncesi eğitim almaları onların zekasını 4 puan arttırıyor. Eğer kapsamlı, yani çocuğun her türlü gelişimini odağa alan kaliteli bir okul öncesi eğitim kurumuysa zeka 7 puandan fazla artıyor. Okul öncesi eğitimin çocukların zekasını arttırmasının nedeni muhtemelen bu kurumların onların zekasını dürtükleyip iten bir öğrenme ortamına sahip olmasından kaynaklanıyor. Her mahalleye bir okul öncesi eğitim kurumu. Bu meta analiz çalışması okul öncesi eğitimin erken ya da geç başlamasının zekaya katkısı yönünde ise bir bulguya rastlamamış. Önemli olan okul öncesi eğitimin süresi ve kalitesi, daha erken yaşta başlaması değil. Okul öncesi eğitimin zekayı arttırması, çocukların daha zengin ve uyarıcı bir ortamda bulunmasından kaynaklanıyor. Tam da bu nedenle program kalitesine göre değişmekle birlikte okul öncesi eğitime yatırım 2 ila 8 kat geri dönüş sağlıyor, diyor Nobel ödüllü ekonomist James Heckman. Yani her ile bir üniversite kurmanın faydasını pek bilemiyoruz ama her mahalleye kaliteli bir okul öncesi eğitim kurumunun faydası ispatlanmış durumda. Diyalog kurulan çiçek bile daha çok açıyor. Etkileşimli, yani diyalog, okuma, yani ebeveynlerin çocuklarıyla karşılıklı konuşarak ve soru cevaplarla kitap okumaları zekayı 6 puanın üstünde arttırıyor. Ama bu etkinlik 4 yaşına kadar olan çocuklarda etkin oluyor ki, bu da etkileşimli eğitimin dil gelişimini hızlandırdığını, bunun da zekayı arttırdığını gösteriyor. Bu konuya başka bir yazı ayırdığım için burada ayrıntıya girmiyorum. Özetle diyalog kurulan çiçek bile daha güzel açıyor. Çocuğunuzla konuşun, oynayın, gezin. Diyetin zekaya etkisi. Protzko, Aronson ve Blair araştırmasında belki de ebeveynlerin en kolay ulaşabilecekleri bulgu diyete dair veriler. Sonuçlar gayet net. Doğum öncesi sürecinden başlayarak çocukların beslenmelerinde polyunsaturated yağ asitleri, dipnot çoklu doymamış yağ asitleri, omega-3'ün olması çocukların zekasını yaklaşık olarak 3,5 puan arttırıyor. Bu yağ asitleri çocukların zeka gelişiminde temel olan sinirsel hücrelerin gelişimine katkıda bulunuyor. Öte yandan B kompleks vitaminlerin riboflavin, tiamin, niasin ya da zinc gibi besin destekleyicilerin zekayı arttırdığı yönünde bir veri yok. Yani bizim Karadenizlilerin hakikaten bir bildiği varmış. Balık diyetine devam. Bu yazıyı yazarken Nobel Bilim Ödülünü aldığı için herkesin doğuştan çok zeki olduğuna kanaat getirdiği Aziz Sancar Hoca'nın şahane bir açıklamasını okudum. Hoca demiş ki zekaya inanmıyorum. Çoğu insan zekaya inanır. Ben inanmıyorum. Bizi birbirimizden ayıran emektir. Ben çalışmaya inanıyorum. Ben de aynen Aziz Hoca'ya katılıyorum. Politika üzerine sayısal denemeler. Doğru ya da haklı olmak yetmiyor. Bir fikir toplumda nasıl kabul görür? İster siyasette, ister pazarlamada, isterse kamuoyu nezdinde bazı fikirler hemen kabul görürken bazıları kolayca reddediliyor. Gelin bazı fikirlerin nasıl popüler olduğunu anlamaya çalışalım. Bazı fikirler yapışıp kalıyor. Ben ilk kez Malcolm Gladwell'de okumuştum yapışkanlık, yani stickness kavramını. Bazı fikirler son derece yapışkan. Onları bir defa duymamız yetiyor. Bir kere satın aldık mı bırakmadığımız fikirler bunlar. Peki neden bazı fikirler aklımıza takılıp kalırken bazıları kaybolup gidiyor? Bu soruya yanıtı Dan ve Chip Heath kardeşler Made to Stick, Why Some Ideas Survive and Others Die adlı kitapta uzun uzun anlatıyor. Türkçe'ye işte bu fikir tutar adıyla çevrilen bu kitap bazı fikirlerin neden tuttuğunu 6 maddede özetliyor. Ben maddeleri tek tek Trump'ın seçim zaferi örneğiyle açıklayacağım. Siz de etrafınızda çok tutmuş olan bir fikir üzerinden sağlamasını yapın. 1. Basit olacak. İlk olarak bir fikrin kolayca akılda kalması için o fikrin çok basit olması şart. Trump'ın çok karmaşık olan göçmen sorununu çözmek için kampanyası boyunca söylediği tek bir şey vardı. Duvar öreceğim. Herkesin hemen anlayacağı, akıldan kolay kolay çıkmayacak yalın bir çözüm. 2. Şaşırtacak. Modern hayatta gün boyu pek çok fikirle karşılaşıyoruz. Bu fikirlerin önemli bir kısmını fark etmiyoruz bile. Çünkü aslında alışageldiğimiz fikirler onlar. O yüzden beynimiz yeni olana, yani henüz alışagelmediğimiz fikirlere daha çok dikkat kesiliyor. Bir fikrin tutması için sıra dışı olması işte bu nedenle bir zorunluluk. Algımız ancak sıra dışı fikirlere dikkat kesiliyor, alışageldiğimiz fikirleri es geçiyor. Trump'ın duvar öreceğim ama faturayı Meksika'ya yollayacağım demesi belki de bu yüzden seçmeni şaşırtıp onlarda kalıcı bir iz bıraktı. 3. Somut olacak. Fikirler soyut oldukça bıraktıkları iz zayıflıyor. Ancak somut fikirler aklımıza takılıp kalıyor. Bu anlamda yine yukarıdaki örneğe dönersek Trump'ın her konuşmasında Meksika sınırına yüksek, güzel ve geçilmez bir duvar öreceğim. Çit değil, gerçek yüksek bir duvar diye ortaya attığı fikri somutlaştırması boşuna değil. Seçmen ancak fikirler onlar için somutlaştığında o fikri satın alıyor. Bu tarz somut söylemlerle siyaset dünyasında mücadele ederken soyut kavramlarla karşılık vermek o yüzden bir etki yaratmıyor. Demokrasi, insan hakları ve benzeri soyut kavramları işte o nedenle geniş kesimlere anlatırken somut örnekler üzerinden anlatmak gerekiyor. Öbür türlü toplum bu idealleri benimsemiyor. 4. İnandırıcı olacak. Bir fikrin akılda yer tutması için gerekli bir diğer koşul, o fikrin inandırıcı bir tarafının olması. Eğer bir fikir muhatabı tarafından inandırıcı bulunmaz ise, o fikrin basit, sıra dışı ya da somut olması akılda kalması için yeter şart değil. Bu noktada emlak kralı Trump'ın sınıra duvar dikeceğim demesi oldukça inandırıcı geldi seçmenlere. Sonuçta ömrünü emlak işine vermiş bir siyasetçi, seçilirsem daha çok inşaat yapacağım dedi. 5. Damardan olacak. Fikirlerin tutması için onların akılcı, mantıklı ya da inandırıcı olması yetmiyor. Bir fikrin yayılması aynı zamanda insanların o fikre duygusal bir tepki vermesine de bağlı. Toplumda karşılık bulan fikirlerin damardan olması bu yüzden çok önemli. Bu bağlamda Trump'ın duvar vaadini sürekli olarak göç yüzünden işini kaybedenlerin çektiği sıkıntılar üzerine kurması boşuna değil. İşini kaybetmiş, geçmiş güzel günlerin özlemini yaşayan Amerikalılara bir anlamda sizin dertlerinize bir çare bulacağım diyor Trump'ın duvar vaadi. Zaten seçim kampanyası boyunca bir başka siyasetçinin önünü kesen tüm skandalları Trump'ın bu kadar rahat atlatmış olmasının nedeni bu duygusal bağ. 6. Bir hikayesi olacak. Bir fikrin tutması için en son şart o fikrin bir hikaye çerçevesinde anlatılması. Belli bir akış içinde sunulan ete kemiğe bürünmüş fikirler daha çok akılda kalıyor. Gerçekleri toplumun önüne olduğu gibi boca etmek yetmiyor. Bir fikrin akılda kalması için bir hikaye çerçevesinde anlatılması gerekiyor. Bu bağlamda son kez Trump'ın duvar fikrine dönersek, neyse anladınız. Doğru ya da haklı olmak yetmiyor. Bir fikrin kamuoyunda kabul görmesi için o fikrin doğru ya da haklı olması yetmiyor. Bir fikrin kamuoyunda kabul görmesi için o fikrin topluma nasıl sunulduğu da önemli. Sonuçta yukarıda Trump'ın seçim dönemi boyunca en çok dile getirdiği Meksika sınırına duvar örme fikri, Meksika'dan ABD'ye giriş yapan göçmen sayısının rekor seviyede düştüğü yılda, son 10 yılda azalma %90 seviyesinde bile toplumda kabul görebildi. Derdi topluma bir şey anlatmak olanlar, gerçek elimizde haklıyız diyerek toplumun kendilerine destek vermesini bekleyemez. Doğru veya haklı olmak bu anlamda yetmiyor. Hakikat sonrası toplumda haberler ve seçimler. Oxford sözlüğü her yıl yeni bir kelime katıyor İngilizceye. 2016 yılının yeni kelimesi geçen hafta açıklandı. Post-truth ya da hakikat sonrası. Bu kelime de nereden çıktı diyorsanız anlatayım. Gerçeğin kullanma ömrü bitti mi? Köklü sözcüklerin güzel bir geleneği var. Her sene o yıl olup bitenleri özetleyen bir kelime ya da terim seçiyorlar. Bu sene Oxford sözlüğü hakikat sonrası terimini seçti. Webster sözlüğü ise surreal kelimesini seçmiş. Her iki kelimenin seçiminde de İngilizcenin en yaygın kullanıldığı iki ülkedeki seçimler büyük bir rol oynasa gerek. Oxford Post-Truth seçimini açıklarken özellikle Brexit ve Trump seçimlerinde hakikatin uğradığı değer kaybına dikkat çekiyor. Sürreali biliyoruz da hakikat sonrası ne demek? Gerçeğin yerini duyguların aldığı bir çağ. Oxford sözlüğü post-truth kavramını şöyle tarif etmiş. Toplumsal kanaatlerin objektif gerçekler yerine şahsi duygu ve inançlar tarafından belirlendiği ortam. Dikkat edin. Hakikat sonrası tabiri bir ortama ya da zemine işaret ediyor, kişiye değil. Fark etmiş olduğunuz gibi buradaki sonrası yani post kavramı sanki ötesi anlamında kullanılıyor. Gerçeğin hükmünün bittiğine işaret ediyor. Bu kadar kuramsal açıklama yeter sanırım. Gelin biraz da bu kavramın pratikteki karşılığına bakalım. Hakikat seksi değil. Hakikat sonrası topluma geçmiş olduğumuzu anlamak için sosyal medyada neyin gerçek diye dolaştığına bakmak yeterli. Yurttaşların ezici bir çoğunluğunun gazete almak yerine internette sosyal medya paylaşımlarıyla haber aldığı bu çağda Facebook, Twitter ve tabii ki Google arama motoru çok ciddi bir medya rolü üstleniyor. Bu anlamda sosyal medyada gerçeğin dolaşımındansa yalanın dolaşımına yönelik ciddi bir talep var. Özellikle Facebook üzerinden paylaşılan haberlere baktığınızda gerçek haberlerle yalan haberlerin dolaşım hızı arasında bir uçurumun olduğunu görüyorsunuz. BuzzFeed, 2016 ABD seçimleri sırasında bir hafta boyunca haber yayınlayan 9 Facebook sayfasını gözden geçiren detaylı bir analiz yapmıştı. Sağ görüşe ait 3, ana akımdan 3 ve sol görüşe ait 3 Facebook sayfasının ne kadar yalan haber yaydığına bakınca ortaya çok ilginç bir manzara çıkıyor. İncelenen 3 ana akım medya sayfasında CNN, ABC ve Politico neredeyse hiç açıktan yalan haber paylaşılmamış. Bu güzel bir haber. Merkezin solunda bulunan 3 Facebook haber paylaşım sayfasında ise yayınlanan haberlerin %4.7'si açıktan yalan haber. Merkezin sağında bulunan 3 Facebook haber paylaşım sayfasında ise yalan haber oranı solcu sayfaların neredeyse 3 katı, %12.3. Yani neredeyse her 9 haberden biri aleni yalan olan haber kaynağı. Gerçeğin alıcısı yok. BuzzFeed'in yaptığı analizde beni asıl rahatsız eden veri şu: gerçek haberler yalan haberler kadar rağbet görmüyor okurlar nezdinde. Nedense her haberi doğru olan ana akım sayfalarının haberlerinin Facebook'ta paylaşım oranı partizan sayfaların paylaşım oranlarının yanında devede kulak bile değil. Ama partizan sayfalarda bile gerçek haberler yalan haberlerin onda biri kadar ilgi görüyor. Ne kadar yalan, o kadar rağbet. Bir başka ifadeyle söylersem, gerçek haberler yayımlanıyor ama okunmuyor. O nedenle yalan haber yayan sayfalar daha etkili oluyor. Yani aşırı partizan, ayrımcı yalan haberler en fazla ilgi görüp paylaşılan haberler. Gerçeğin alıcısı yok. Mark Twain ne kadar da haklıymış. Gerçek ayakkabılarını giymeden yalan dünyayı 3 kere dolaşır. 9. ayrımın sonu. Sayfa 132.